Ayrım 4. Ergenekon Savunması. Doğu Perinçek. Sayfa 44. 5. Uydurma. Türk subayları Doğu Perinçek'in referansı ve organizesiyle PKK'ya 6.000 silah verdi hainliği. 24.000 silah 2 arabaya sığmış. Savcılar iddianamelerine TSK subaylarının Doğu Perinçek'in organizesi ve referansıyla Barzani ve Talabani'ye 24.000 silah verdiklerini, bu silahların 6.000'i yine Türk subayları tarafından PKK'ya teslim edildiğini yazabilmişlerdir. İddianame sayfa 277, 278 ve diğerleri 1525 ve diğer yerler. Tek kanıtları Tuncay Güney'in söyledikleridir. Mülakat sayfa 39-111. Savcılara göre Mehmetçi'yi vuran silahları ve kurşunları PKK'ya Türk ordusu vermektedir. 24 bin silahın bireysel veya grupsal bir girişimle Barzani, Talabani ve PKK'ya verilemeyeceği açıktır. Tuncay Güney 24 bin adet silahı 2 araba 2 konteynere sığdırabilmiştir. Peki savcılar hangi vicdana, hangi mantığa sığdırabilmişlerdir? Bu konularda uzman olan İP Genel Başkan Yardımcısı, emekli General Servet Cömert ile yaptığımız hesaba göre 24 bin silah 120 ton ağırlığındadır ve silahların arasındaki hava boşlukları da hesap edildiğinde bu kadar silah en az 12 tırla götürülebilmektedir. Tırların büyüklüğüne göre bu konvoy 20 tıra kadar çıkmaktadır. Tırların boyu 13 metre 60 santimdir. Trafik kurallarına göre tırlar arasında bırakılması gereken mesafe de dikkate alınırsa bu konvoyun boyu 1,5 ila 2 kilometredir. Aşağıdaki tabloda en çok kullanılan bazı tırların ölçülerini metre cinsinden bulabilirsiniz. Tenteli tır uzunluk 13.6, genişlik 2.42, yükseklik 2.40, hacim 79 metreküp. Tablo jumbo tır, treylerli normal tır, treylerli jumbo tır, normal açıktır, damperli tır, jumbo açıktır, low bed tır için ölçülerle devam etmektedir. Sayın Mahkeme, düşünebiliyor musunuz Tuncay Güney, Türk subaylarının marifetiyle yanında gazeteci Ayşe Önal ve Bengüç Özerdem olmak üzere arkasında 2 kilometre boyunda 20 tırlık bir konvoyla İran kuzeyine silah götürüyor. Bu haince olduğu kadar mantıksız ve uydurma suçlamayı hangi Cumhuriyet Savcısı iddianamesine yazar? Bunu yazabilecek dördüncü bir savcı bulunabilir mi? Savcılar Genelkurmay Başkanlığı'na değil Tuncay Güney'e güveniyorlar. Genelkurmay Başkanlığı avukatımız Hüseyin Gökçe Arslan'ın başvurusu üzerine 20 Mayıs 2008 günlü yazısıyla bu haince suçlamanın tamamen asılsız ve mesnetsiz olduğunu bildirmiştir. Genelkurmay Başkanı namına imzalanan bu yazı 3050-37-08 OÖ 917-316 sayısını taşımaktadır. Bu Genelkurmay Başkanlığı yazısını mahkemenize bir kez daha sunuyorum. Yazının örneği çok küçük olduğu için okunamamaktadır. Evet, bir kez daha. Çünkü iddianame yazılmadan önce bu resmi yazı Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'e verilmişti. Dahası Tuncay Güney, Kuzey Irak'a silah konusunda yalan söylediğini televizyonlardan defalarca söyledi. Saygı Öztürk, belgelerle Ergenekon, sayfa 60 ve diğer yerler. Ancak Zekeriya Öz, Genelkurmay Başkanı namına yazılan yazıya iltifat etmemiş, Tuncay Güney'in yalan söyledim beyanını da samimi bulmamış, 2001 yılında alçakça kurgulanan yalanı iddianamesine inatla ve ısrarla döne döne yazmıştır. Türk ordusuna ve Türk subaylarına karşı Türkiye tarihinde bu kadar haince bir psikolojik savaş yürütülmemiştir. Türk ordusuna güveni yerle bir etmeyi amaçlayan bu iftiranın ardında savcı sıfatı taşıyanların imzalarının bulunması Türk yargısı için yüz karasıdır, silinmeyecek bir lekedir. CIA haberlerini FETÖ'cü polis mülakata kaydettiriyor. Peki savcılık bu cüreti nereden almaktadır? Bu çılgınca psikolojik savaş ihanetine, genelkurmayın açıklamasına ve her türlü mantık kuralını içe sayarak en küçük bir araştırma yapmadan hangi cüretle kalkışabilmektedir? İhanet kavramının içini dolduracak bilgi de ispatlıdır. 16 Şubat 2001 günü ABD'nin ünlü New York Times gazetesinde ve 23 Şubat 2001 günü Washington Post gazetesinde CIA bağlantılı ünlü gazeteci Jim Hoagland imzasıyla bir haber yayımlanıyor. CIA bağlantılı Hoagland, Türk ordusunun komutanlarının Kuzey Irak sınırında kaçakçılık yaptıklarını yazıyor. Aydınlık dergisi bu haberi görüyor ve hemen kamuoyuna duyuruyor. Aydınlık 1 Nisan 2001 sayfa 4-5 sunuyoruz. Amerikan gazetesinde 23 Şubat 2001 günü çıkan Türk ordusuna yönelik bu suçlama, 7 gün sonra İstanbul'daki Fethullahçı istihbarat polisleri tarafından Tuncay Güney'in ifadesine yazdırılıyor. CIA'deki hıza bakınız. Bir hafta içinde elleri kolları İstanbul Emniyeti İstihbarat Şubesi'ne kadar uzanıyor ve Tuncay Güney'in ifadesiyle kayda geçiriliyor. Genelkurmay Başkanlığı o CIA haberlerini hemen yalanlamış, ne önemi var? CIA'nin Türk ordusuna karşı psikolojik savaş malları 7 yıl sonra bu kez de F savcıları tarafından Ergenekon iddianamesine yazılıyor. Hem de genelkurmayın iki ayrı yalanlamasına ve resmi yazısına rağmen ihanet kavramı üzerinde ısrar ediyorum. Çünkü ihanet ispatlı. Bu ispat da Tuncay Güney'in mülakatında. Tuncay Güney şöyle diyor. Tabii biz silahları veriyoruz, CIA veriyor oldu. Mülakat sayfa 118. Türk ordusu veriyormuş PKK'ya silahları ve suçu da CIA'nin üzerine atıyormuş. PKK'ya silahları veren CIA aklanıyor. Bir koyundan iki post çıkarmaya kalkıyor hainler. Türk ordusu PKK'ya silah vermekle suçlanıyor. Dünyanın gözü önünde silahları veren CIA aklanıyor. Bu alçakça anlatım Tuncay Güney'e açıkça dayatılmış. Bu da ispatlı. Sorgucu. Normalde bu silahları CIA göndermedi. Siz gönderdiniz. Tuncay Güney. Tabii canım. Mülakat sayfa 118. Fethullahçı sorgucu Tuncay Güney, Ergenekon savcıları bu ihanette buluşmuşlardır. Milliyet, Radikal, Yeni Şafak, Star ve Sabah gazeteleri de bu uydurma psikolojik savaş mallarını, bırakalım vicdanı, mantığın denek taşına bile vurmadan çılgınca yayımlamışlardır. Çünkü görev Türk Silahlı Kuvvetlerine vurmaktır. Doğu Perinçe'ye ve İşçi Partisi'ne vurmaktır. Buradan Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na sesleniyorum. Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu'na sesleniyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sesleniyorum. Ergenekon iddianamesini yazanlar, Türk ordusuna karşı hiçbir vicdan ve mantığa sığmayan bir psikolojik savaş yürütmüşlerdir. Buna izin veren kurumlar da kuşkusuz sorumludur. Bu ihaneti soruşturma açmayan, bu ihaneti cezalandırmayan bütün yetkili kurumlar ağır sorumluluk içindedir ve suç işlemektedirler. 6. Uydurma. Orgeneral Çivik 1, Kırıkkale'de MKE'deki sabotajı yaptırdı hainliği. Evet, suçlamalar arasında bu da var. İddianame sayfa 1413 ve diğerleri sayfa 1525, Tuncay Güney mülakat sayfa 120 ve diğerleri. Ordu komutanlığı yapmış bir orgeneral Kırıkkale mühimmat fabrikasını havaya uçurtuyor. Dahası bu alçakça psikolojik savaş Tuncay Güney marifetiyle Aydınlık gazetesinin üzerine atılıyor. İşte Aydınlık'ın haberi. Ne yazıyor başlıkta? Kırıkkale'deki patlama ABD'nin genelkurmaya cevabı. Aydınlık 6 Temmuz 1997. Ekli sunuyorum. Hani nerede Orgeneral Çevik bir sabotajı yaptırdı yalanı? Savcılar Türk ordusuna güveni sarsmayı hedefleyen bu CIA uydurmalarını nasıl dava dosyasına koyarlar? bu sorunun tek bir cevabı vardır. İsterse kuyruklu uydurma olsun, yeter ki Türk ordusuna vursun. 7. Uydurma. Genelkurmay Başkanlığı Doğu Perinçek aracılığıyla PKK ile görüşmeler yaptı. Oysa o tarihlerde Doğu Perinçek Haymana cezaevindeydi. İddianameye göre İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Şubat 1999'da şu faaliyette bulunmuş. İstanbul'da Abdullah Öcalan'ın teslim olmak istiyorum mesajını General Veli Küçük'e iletmiş. İstanbul'da Veli Küçük'le görüşmüş. İstanbul'da Tuncay Güney, APO'nun avukatı Doğan Erbaş ve Adnan Akfırat'la APO'nun teslim şartları konusunda 3 ayrı görüşme yapmış. İstanbul'da sık sık Tuncay Güney'i aramış. İstanbul'da Tuncay Güney'i APO'nun avukatları ile görüşün diye sıkıştırmış. İddianame sayfa 276 ve diğerleri 281, 1526 ve başka yerlerde. Bütün bu faaliyetler iddianameye göre hangi sırada yürütülüyor? APO Suriye'yi terk ettikten sonra, APO İtalya'dayken, APO dünyanın üzerinde turlarken, APO Kenya'dayken, yani Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarıldığı 10 Ekim 1998'den Kenya'dan Türkiye'ye getirildiği 15 Şubat 1999 arasındaki dönemdir söz konusu olan. Oysa Doğu Perinçek 24 Eylül 1998 günü Ankara'da gözaltına alındı. Bir hafta Ankara Emniyetinde gözaltında tutulduktan sonra 30 Eylül 1998 günü Haymana cezaevine kondu ve 8 Ağustos 1999'a kadar Haymana cezaevindeydi. Mahkemenizin sorması üzerine Adalet Bakanlığı'ndan gelen yazı bu bilgiyi doğruladı. APO'nun Suriye'yi terk etmesinden Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edilmesine kadar geçen olaylar 10 Ekim 1998-15 Şubat 1999 arasında. Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği tarihte Doğu Perinçek 5 aydır Haymana cezaevinde ve o tarihten sonra 5 ay daha Haymana cezaevinde kaldı. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Haymana cezaevinde bulunduğu Şubat 1999 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile APO arasında görüşmeler örgütlüyor, toplantılar yapıyor. Bütün bu uydurmaları iddianameyi yazanlar Tuncay Güney'in samimi beyanlarına dayandırıyor. Savcılar o sırada Doğu Perinçek'in nerede bulunduğunu ve ne yaptığını araştırmadan iddianamenin içine doldurmuşlardır. Yeni Şafak, Radikal, Sabah gazeteleri 28 Temmuz 2008 günlü yayınlarında bu uydurmalara büyük başlıklar atarak yer verdiler. Tuncay Güney'in ipiyle kuyuya inmeye kalkanlar, iftira ve yalan kuyularına gömülüp kalmaya mahkumdurlar. Savcılar bir yıl boyunca basında yayımlatarak psikolojik savaşta kullandıktan sonra bu uydurmanın gerçek olmadığını kabul etmek zorunda kalmışlardır. Ve hukuki bir sonuca bağlamadıklarını söyleyerek psikolojik savaş görevi yaptıklarını itiraf etmişlerdir. Savcıların 31.3.2009 tarihli yazısı. Savcılar biz iddianameye bu iftirayı yazdık ama hukuki sonuca bağlamadık gibi bir mazeret üretmişlerdir. Bu mazeret hukuk adına her ciddi hukukçu tarafından rezalet olarak değerlendirilir. Hukuki sonuca bağlanmayan iftiraların yeri iddianameler değil fakat Gladio'nun psikolojik harekat metinleridir. 8. Uydurma. Doğu Perinçek PKK kurucusu ve PKK'nın ikinci lideri. İddianameyi hazırlayanlar bu iftirayı yazabilecek kadar gerçek düşmandırlar ve hukuk düşmandırlar. İddianame sayfa 280. İddianameye yazdıkları bu iftiranın hesabını yargı önünde vereceklerdir. Ellerinde bu iddianın bir iftira, bir yalan olduğunu hükme bağlamış mahkeme kararı ve Milli Savunma Bakanlığı yazısı ile Milli Eğitim Bakanlığı yazısı olduğunu bile bile kendilerini tutamayarak bu suçu işlemişlerdir. Hem de JITEM'le ortak ruh hali içinde olduklarını da göstermişlerdir. Bu iftira 1995 öncesinde bir JITEM ders notunda yer alıyor. Amaç Doğu Perinçek'e karşı psikolojik savaş. Bunu saptıyor ve belgeleriyle Milli Savunma Bakanlığı'na başvuruyoruz. Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan 7-4-1995 tarihinde bir yazı yazarak İşçi Partisi'ne karşı hatalı olduklarını kabul etmiştir. Örneğini sunuyorum. Örnek: Tasnif dışı, Milli Savunma Bakanlığı Ankara, konu ders notu, tarih 7 Nisan 1995. İşçi Partisi Genel Başkanlığı'na ilgi A, Devlet Bakanlığı'nın Sayın Azimet Köylüoğlu 21 Şubat 1995 tarih ve B 02.00.10 sayılı yazısı. B. İşçi Partisi'nin 5 Şubat 1995 tarih ve 1995-5 sayılı yazısı. İlgi yazıyla gönderilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Birimlerince hazırlanan eğitici öğretmen ders notunda Doğu Perinçek isminin sehven yer aldığı ve herhangi bir kasıt olmadığı yapılan araştırmada tespit edilmiştir. Rica ederim. Mehmet Gölhan, Milli Savunma Bakanı imza. Dağıtım gereği Devlet Bakanlığı'na, Sayın Algan Hacaloğlu, İşçi Partisi Genel Başkanlığı'na. Bununla yetinmiyoruz, ders notunu derhal toplatacaksınız diye başvuruyoruz. Bu kez Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz, 18-8-1995 günü İşçi Partisi'ne yazı yazarak ders notunun toplatıldığını bildirmiştir. Belge ekli olarak sunulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı Özel. Konu ders notu. Kişiye özel. Tarih 18-8-1995. Sayın Doğu Perinçek, İşçi Partisi Genel Başkanı, Mithat Paşa Caddesi No 10 Taksim 8 Sıhhiye Ankara. İlgi 5-2-1995 tarihli başvurunuz. Gaziantep Valiliğinin 28-2-1995 tarih ve 230.1-95-6904 sayılı yazısı. İlgi A başvurunuz üzerine Gaziantep Valiliğinden söz konusu eğitici öğretmen ders notu hakkında bilgi istenmiştir. Gaziantep Valiliğinin ilgi B yazılarında öğretmen ve öğrencilerin PKK terör örgütü hakkında bilgilendirilmesini sağlamak maksadıyla istihbarat birimlerince hazırlanan eğitici öğretmen ders notunun toplatılması, yine aynı birimlerce hazırlanan söz konusu bölümleri çıkartılmış yeni ders notunun işlenmesi konusunda ilçe milli eğitim müdürlüklerine duyuru yapıldığı belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Nevzat Ayaz, Milli Eğitim Bakanı imza. Bu yazılar dava dosyasındaki fabrikatör başlıklı metinde bulunmaktadır. Savcılarca görülmüştür. Ama daha önemlisi, bu iftira Ankara Bir No'lu DGM'de hükme bağlanmıştır. E 1999'a 124, K 1999'a 202, 20-12 1999. İftiracılar da 1 yıl 3 ay hapse mahkum olmuştur. İftiracılara teşdit hükmü uygulanmıştır. Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi E 2000'e 271, K 2000'e 1136, 7-12 2000. Peki iftira suçunda ısrar eden savcılara ne uygulanacaktır? Savcı Zekeriya Öz'ü ne resmi belgeler ne mahkeme kararları durdurabiliyor. Savcı Zekeriya Öz'ün Tuncay Güney'e yolladığı 22. soru aynen şöyledir: PKK'nın kuruluşuna Doğu Perinçek'in katkısı nedir? Mahkeme kararlarını da bir kenara atıyorum. PKK kurulduğu zaman Tuncay Güney 3 yaşındaydı. Psikolojik savaş görevlileri ancak bu kadar bilgisizlikle ve bu kadar hukuk tanımazlıkla ve bu kadar ölçüsüz uydurmalarla ve vicdan yoksunluğuyla yürütülebilir. 1975-1980 sonrasında Tuncay Güney 3 ila 8 yaşlarındaydı ama o dönemle ilgili gerçekler yaşandı ve biliniyor. Savcılar bir yıl basında yayımlatarak psikolojik savaşta kullandıktan sonra bu uydurmanın gerçek olmadığını kabul etmek zorunda kalmışlardır ve hukuki bir sonuca bağlamadıklarını söyleyerek psikolojik savaş görevi yaptıklarını itiraf etmişlerdir. Savcıların 31-3-2009 tarihli yazısı. Hukuki sonuca bağlanmayan iftiraların yeri iddianameler değil, fakat Gladio'nun psikolojik harekat metinleridir. PKK bu kuruluş döneminde Doğu bölgemizde birinci hedef olarak Doğu Pirinçek'in genel başkanı olduğu Türkiye İşçi Köylü Partisi'ne karşı terör yürüttü. Bölgedeki il başkanlarımız ve yöneticilerimizi katletti. Aydınlık dergisini taşıyan Gameda kamyonlarını yaktı. Bu PKK cinayetleri ve terörü sıkı yönetim mahkemelerinde yargılandı. PKK'nın tetikçileri mahkeme tutanaklarına geçen şu ifadeleri verdiler. Ben yasa dışı PKK örgütünün sempatizanı ve üyesiyim. Bu örgütün amacı sömürücü kitlelere karşı bağımsız bir Kürdistan devleti kurmaktır. Ve bu yönde engel teşkil eden Türkiye İşçi Köylü Partisi cereyanına karşı eyleme geçmemiz gerekiyordu. İnan Özdemir ise bu TİKP'nin ileri gelen bir üyesiydi. Bunu öldürmeye örgüt mensupları olarak karar verdik. İfade tutanağını ekte sunuyorum. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 56.